Ayrım 5.
Bu gibi yaratıklarda doğa ve varlık özdeştir. Oysa bir kişinin tümüyle insan olabilmesi sadece kendi kararlarına ve kendini bu kararlara bağlayışına dayanır. İnsanlar değer ve onura günden güne verdikleri karar yığınıyla ulaşırlar. Bu kararlar cesaret gerektirir. Bu da Paul Tillich'in cesareti niye ontolojik olarak nitelediğini anlatır. Cesaret varlığımızda esastır. Ontolojik, varlık bilimsel, varlık bilim. Varlığın incelenmesi ya da bilimi, metafiziğin varlığın doğası ve ilişkilerine değinen bir dalı. Yeni ontoloji farklı fenomenlerinden kalkar. Onun tavrı, bütün bilimlerin tavrı gibi naif ve dolaysızdır. Eski ontolojinin tavrı gibi reflectionlı bir tavır değildir. Bizim yıllardan beri üstünde çalıştığımız felsefi antropolojimizde ontolojik temellere dayanır. Yani kavramlardan değil, kavranandan kalkar, naif ve dolaysız bir tavırla insanın temel fenomenlerini ele alır. Biz insanda karşılaşılan temel fenomenlere insanın varlık şartları adını veriyoruz. Varlık şartları, yüksek ya da alçakları, gelişmiş olmaları ve olmamaları, hangi basamak üzerinde bulunursa bulunsun, bütün insan toplulukları için ortak olan fenomenler olayıdır. Felsefe Kurumu Seminerleri, Antropolojinin Işığında Eğitim, Takiyettin Mengüşoğlu, TTK 1977. Ontoloji, var olanın, varlığının yapılarının bir bütün olarak alındığı zaman incelenmesidir. Bir dünya ya da insan gerçekliği olsun, varlığın oradalığını oluşturan şartlar içinde kendisinin incelenmesidir. Çevrenin notu. 2. Fiziksel cesaret. Bu cesaretin en basit ve apaçık çeşidi. Bizim kültürümüzde fiziksel cesaret biçimini aslen vahşi batıya göçen öncülerin mitlerinden alır. Örnek tiplerimiz kanunu kendi ellerine alan, hasımlarından daha hızlı silah çektikleri için hayatta kalabilen, hepsinin ötesinde kendine dayanan ve en yakın komşunun 20 mil ötede oturduğu bir çiftlik yaşantısının o kaçınılmaz yalnızlığına tahammül eden öncü kahramanlar ola gelmişlerdir. Oysa bu öncü göçmenlerin bize bıraktığı mirastaki çelişkiler hemen önümüzde. Öncülerimizde yaratmış olduğumuz kahramanlık ne olursa olsun, cesaretin bu çeşidi şimdi sadece faydasını yitirmekle kalmadı, salt vahşilik düzeyine indi. Çocukluğumu geçirdiğim küçük Orta Batı kasabasında oğlanlardan yumruk dövüşü yapmaları beklenirdi. Oysa annelerimiz meseleyi başka bir açıdan görürler, bu yüzden de okulda kapışan oğlanları eve dönünce dövüştükleri için kırbaç dayağı beklerdi. Bu yol karakter oluşturmak için hiç de etkili değil. Bir psikanalist olarak zaman zaman hala çocukken duyarlı olan ve diğerlerini ezerek baş eğdirmeyi öğrenememiş adamları dinliyorum. Bunun sonucu olarak yaşama kendilerinin korkak olduğu kanaatiyle giriyorlar. Amerika uygar diye bilinen uluslar içinde en vahşisidir. Cinayet oranımız Avrupa uluslarına göre 3 ila 10 kat daha fazla. Bunun önemli bir nedeni mirasçısı olduğumuz maceracı öncülerin vahşiliği. İhtiyacını duyduğumuz yeni fiziksel cesaret çeşidi ne başıboş bir şekilde şiddete koşmalı ne de ben merkezci gücü diğer insanların üzerine dayatmalı. Gövdenin cesaretinin yeni bir şeklini ileri sürüyorum. Gövdenin adale gücüne dayanan insanı geliştirmek için değil, duyarlılığın serpilmesi için kullanılması. Bununla gövde ile dinleme yeteneğinin geliştirilmesini kastediyorum. Bu Nietzsche'nin bahsettiği gibi gövde ile düşünmeyi öğrenmek olacak. Gövde benliğin güzel bir şey olarak ifadesini oluşturacak, diğerleriyle duygudaşlık kurmanın bir yolu ve hazzın zengin bir kaynağı olarak değerlenecek. Gövdenin böyle görülüşü Amerika'da şimdilerde Doğu'nun yoga, meditasyon, Zen Budizm ve diğer dinsel psikolojilerin etkisiyle yayılıyor. Bu geleneklerde gövde lanetlenmiyor, haklı bir övünç kaynağı olarak değerlendiriliyor. Bunu ilerlemekte olduğumuz yeni toplumda gereksineceğimiz fiziksel cesaret çeşidinin karşılığı olarak ileri sürüyorum. 3. Moral cesaret. Cesaretin bir ikinci çeşidi de moral cesaret. Moral cesarete sahip olan tanıdığım ya da bildiğim kişiler genellikle şiddetten tiksinmişlerdir. Örneğin Rus esir kamplarındaki erkek ve kadınlara yönelen insanlık dışı ve zalim muamele üzerine Sovyet bürokrasisinin gücüne karşı protestosunda yalnız başına sesini yükselten Alexander Solzhenitsyn'i alalım. Modern Rus romanının en iyilerinden olan birçok kitabı kişinin fiziksel, psikolojik ya da tinsel ezilmesine karşı haykırmakta. Moral cesareti bir liberal değil, bir Rus milliyetçisi olduğu için daha açık bir şekilde göz önünde. Karmakarışık bir dünyada gözden silinmiş bir değerin sembolü oldu. İnsan varlığının yaratılmışlığından gelen değerine politik görüşü hesaba katmaksızın salt insanlığından ötürü saygı duyulmalıdır. Stanley Kunitz'in ona anlattığı haliyle eski Rusya'dan fırlamış bir Dostoyevski karakteri olan Solzhenitsyn, doğrunun amacına hizmet edecekse yaşamımı seve seve verebilirim demişti. Sovyet polisi tarafından tutuklandığında hapse atıldı. Anlatılan hikayeye göre soyulup bir idam mangasının önüne çıkarıldı. Polisin amacı onu psikolojik olarak susturamazlarsa ölümle korkutmaktı. Mermileri kuru sıkıydı. Şimdi İsviçre'de sürgünde yaşayan Solzhenitsyn orada da hiç yılmadan ısrarcı tavrını sürdürüp benzeri eleştiriyi diğer ülkelere yöneltiyor. Mesela demokrasinin radikal bir revizyona tabi tutulmasının apaçık gerektiği noktalarda Birleşik Devletleri eleştiriyor. Solzhenitsyn'in moral cesaretinde kişiler var oldukça robot insanın zaferinin henüz hakim olmadığından emin olabiliriz. Solzhenitsyn'in cesareti benzeri moral mertlikteki kişiler gibi salt direnme gücünden değil, kendi mahkumiyeti sırasında Sovyet esir kamplarında çevresinde gördüğü insan acılarına duyduğu sevecenlikten de kaynaklanıyor. Moral cesaretin kaynağını kişinin kendi duyarlılığını yoldaşı diğer insanların acısıyla özdeşleştirmesinde bulması büyük anlam taşımanın yanı sıra bir kuraldır da. Bunu algılama cesareti olarak adlandırma eğilimindeyim. Çünkü kişinin algılama yetisine kendi benliğini diğer insanların acısını görmeye yöneltebilmesine dayanıyor. Kendimizi kötünün, evil, yaşantısına sokabilseydik, kötü için bir şeyler yapmaya zorlanacaktık. Karışmak istemediğimizde doğru olmayan bir muameleye tabi birine yardım edip etmemenin bahsiyle bile karşılaşmak istemediğimizde algımızı engellediğimiz, kendimizi başkasının acısına kapattığımız, yardıma gereksinen kişiyle duygudaşlık bağımızı kopardığımız hepimizce bilinebilir bir gerçektir. Böylece korkaklığın günümüzdeki en hakim şekli karışmak istemedim deyişinde gizlenir. 4. Toplumsal cesaret. Cesaretin üçüncü çeşidi de yukarıda açıkladığım duygusuzluğun karşıtıdır. Bunu toplumsal cesaret olarak adlandırıyorum. Toplumsal cesaret diğer insani varlıklarla ilişkiye girme cesaretidir. Kişinin anlamlı bir yakınlık kurma umuduyla tehlikeye atılabilme yetisi. Kişinin kendini artan bir açıklığı talep eden bir ilişkiye belli bir zaman süresi içinde yatırabilme cesaretidir. Yakınlık cesaret gerektirir çünkü risk kaçınılmazdır. İlişkinin bize nasıl etki edeceğini daha baştan bilemeyiz. Kimyasal bir etkileşim gibi birimiz değişirse ikimiz de değişeceğiz. Kendimizi gerçekleştirirken gelişecek mi yoksa yıkılacak mıyız? Emin olabildiğimiz tek şey eğer kendimizi ilişkiye iyisine kötüsüne tüm varlığımızla bırakırsak bundan etkilenmeksizin çıkamayacağımızdır. Otantik yakınlık için gereken cesaretin kamçılanmasına engel olmak için günümüzün yaygın bir pratiği sorunu gövdeye kaydırmak, onu basit bir fiziksel cesaret haline getirmektir. Toplumumuzda fiziksel soyunma, ruhsal ya da tinsel soyunmadan daha kolay, gövdemizi paylaşmak, daha kişisel olduğu hissedilen ve paylaşılmasının bizi daha zedelenebilir kıldığını denediğimiz fantazilerimizi, umutlarımızı, korkularımızı ve arzularımızı paylaşmaktan daha kolay. Tuhaf nedenlerle en çok önem taşıyan şeyleri paylaşmakta utangacız. Böylece insanlar bir ilişkinin daha tehlikeli olan yapısından kurtulmak için hemen yatağa atlayarak kısa devre yapıyorlar. Ne de olsa gövde bir nesnedir ve ona mekanik davranılabilir. Oysaki fiziksel düzeyde başlayan ve kalan yakınlık otantikliğini yitirmeye eğilimlidir ve az sonra kendimizi boşluktan kaçar buluruz. Otantik toplumsal cesaret kişiliğin birçok düzeyinde aynı anda yakınlık gerektirir. Kişi ancak bunu yaparak kişisel yabancılaşmayı yenebilir. Hiç şüphesiz yeni insanların karşılaşması beklentinin coşkusuyla birlikte bir kaygı çarpıntısını da getirir. ve ilişkinin derinliğine indikçe her yeni derinlik yeni coşkular ve kaygıları da beraberinde getirecektir. Her karşılaşma bizi bekleyen bilinmeyen bir kaderin habercisi olabileceği gibi diğer kişiyi otantik biçimde tanımanın heyecan verici tadına doğru bir uyarıcı da olabilir. Toplumsal cesaret iki değişik tür korkunun yüz yüze gelmesini gerektirir. Bunlar ilk psikanalistlerden Otto Rank tarafından çok güzel anlatılmışlardır. Rank bu korkulardan ilkini yaşam korkusu olarak adlandırır. Bu özerk olarak yaşama korkusudur. Kendini terk edilmiş bulmak korkusu, bir başkasına dayanma gereksinimi. Bu korku kişinin kendini ilişkiye girilebilecek bir benliği kalmayana dek bir ilişkiye fırlatma gereksiniminde kendini gösterir. Kişi gerçekte sevdiğinin bir yansısı haline gelir. Eninde sonunda eşini sıkmaya başlar. Bu Rank'in anlattığı gibi kendini gerçekleştirme korkusudur. Kadın özgürlüğünden 40 yıl önce yaşadığından Rank bu çeşit korkunun en tipik olarak kadınlarda bulunduğunu söylemişti. Rank bu korkunun tersini ölüm korkusu olarak adlandırdı. Bu diğeri tarafından tümden emilme korkusudur. Kendi benliğini ve kendi özelliğini yitirme korkusu, bağımsızlığının alınıp götürülmesi korkusu. Rank bu korkunun çoğunlukla ilişkinin çok yakınlaşması halinde hızlı bir ricatla sıvışıp kaçmak için arka kapıyı aralık tutmayı kollayan erkeklerde yerleşmiş olduğunu söyler. Gerçekte ise eğer Rank günümüze kadar yaşamış olsaydı iki çeşit korkuyla da şüphesiz ki değişik oranlarda hem kadınların hem de erkeklerin yüz yüze gelmeleri gerektiğini kabul ederdi. Tüm yaşantımızda bu iki korku arasında salınır dururuz. Aslında bunlar başkasına ilgi gösteren birini bekleyen kaygı şekilleridir. Eğer kendimizi gerçekleştirmeye doğru ilerleyeceksek, zorunlu olan bu iki korkuyla yüzleşmek ve kişinin sadece kendisi olmasıyla değil, diğer benliklere katılımıyla da gelişeceğinin farkında olmaktır. Albert Camus, Sürgün ve Krallık'ta Exile and the Kingdom, bu iki zıt cesaret türünü anlatan bir öykü yazmıştı. Sanatçı iş başında. Karısı ve çocukları için zorlukla ekmek parası bulabilen Parisli fakir bir ressamın öyküsüdür. Sanatçı ölüm döşeğindeyken en iyi dostu ressamın üzerinde çalıştığı tabloyu bulur. Tablo ortasında belirsiz bir biçimde çok küçük harflerle yazıldığı görülen tek bir sözcük dışında boştur. Sözcük ya solitary olabilir, yalnız olma. Kişinin olaylardan uzak durması, derinlerdeki benliğini dinlemesi için gerekli zihin huzurunu koruması. Ya da solidary olabilir, pazar yerinde yaşama, dayanışma, katılma ya da Marx'ın deyişiyle kitlelerle özdeşleşme. Karşıt da olsalar tek başınalıkta dayanışma da sanatçının sadece kendi çağı için anlamlı olmakla kalmayıp gelecek kuşaklara da seslenecek bir eser yaratması için esastır. 5. Cesaretin bir paradoksu. Her cesaret çeşidinde rastladığımız tuhaf bir karakteristik paradoks burada karşımıza çıkıyor. Ortadaki karşıtlık şudur. Kendimize tüm bir dolulukla adamalıyız ama aynı zamanda yanılıyor olabileceğimizin de farkında olmalıyız. Kesin inanç ve şüphe arasındaki bu diyalektik ilişki cesaretin en yüksek tiplerinin öz niteliğidir ve cesareti salt gelişme ile özdeşleştiren basitleştirici tanımlamaların yanlışlığını ortaya serer. Kendi tavırlarının doğruluğundan mutlak bir şekilde emin olduklarını iddia edenler tehlikelidirler. Böylesine emin olma sadece dogmatizmin değil, yıkıcılıkta onu geçen kuzeni fanatizmin de özüdür. Girişiminin yeni doğruyu öğrenmesine set çeker ve bilinç dışı şüphenin cansız hayaleti olur. Bu durumda kişi itirazlarını sadece karşı çıkışları değil, kendi bilinç dışı şüphelerinde yatıştırmak için arttırmak durumunda kalır. Beyaz Saray'dan yükselen mutlak olarak eminim ki tonunu ya da şuna mutlak bir açıklık getirmek isterim ki ifadesini Nixon Watergate günlerinde sık sık olduğu gibi her işittiğimde aşırı vurgulamanın ifşa ettiği bir sahteciliğin tezgahlandığını hissedip kendimi geri çekmişimdir. Shakespeare yerinde olarak sanırım kadın veya politikacı çok fazla itiraz ediyorlar demiştir. İnsan böylesi bir zamanda bağlılığını apaçık korumuş ve şüphelerini apaçık itiraf etmiş olan Lincoln gibi bir liderin varlığını özlüyor. tepedeki insanın senin benim gibi şüpheleri bulunduğunu, bu şüphelere rağmen yola açacak cesarete sahip olduğunu bilmek çok daha güvenlidir. Yeni doğruya karşı kendini hendeklerle çeviren fanatiğin tersine, hem inanabilme hem de kendi şüphelerini kabul etme cesareti olan kişi yeniden öğrenmeye açık ve esnektir. Paul Cézanne, sanatın geleceğini kökten etkileyebilecek yeni bir uzam biçimi keşfettiğine ve resimlediğine kuvvetle inanırken, aynı zamanda her anını dolduran acılı kuşkular içindeydi. Kendine adama ve şüphe arasındaki ilişki hiçbir şekilde uzlaşmaz değildir. Kendine adama şüphe içermediği zaman değil, şüpheye rağmen olduğunda en sağlıklıdır. Tamamıyla inanmak ve aynı zamanda şüpheleri olmak hiç de çelişkili değildir. Doğruya daha büyük bir saygı beslemek, doğrunun verili bir anda söylenen ya da yapılandan her zaman daha öteye gittiğinin farkında olmaktır. Doğru bu yüzden sonu gelmez bir süreçtir. Böylece Leibniz'e atfedilen ifadenin anlamını bilebiliriz. Eğer bir şey öğrenebileceksem en kötü düşmanımı dinlemek için 20 mil yürürüm. 6. Yaratıcı cesaret. Bu bizi tüm cesaret çeşitleri içinde en önemlisine getiriyor. Moral cesaret yanlışların düzeltilmesiyken, onun kontrastı olan yaratıcı cesaret yeni bir toplumun inşasında yeni biçimlerin, yeni sembollerin, yeni modellerin bulunmasıdır. Her uğraş yaratıcı cesaret gerektirebilir ve gerektirir. Günümüzde teknoloji ve mühendislik, siyaset, iş dünyası ve kuşkusuz eğitim, tüm bu uğraşlar ve diğer birçoğu köklü bir değişimin ortasındalar. Ve bu değişimi değerlendirecek ve yönlendirecek cesur insanlar gerekmekte. Yaratıcı cesarete duyulan gereksinim, uğraşın geçirmekte olduğu değişimin derecesiyle doğru orantılı. Oysa yeni biçimleri ve sembolleri hemen dolaysızca ortaya çıkaranlar sanatçılardır. Oyun yazarları, müzisyenler, ressamlar, dansçılar, şairler ve de dinsel alanın şairleri olan ermişler. Yeni sembolleri şiirsel, işitsel, plastik, dramatik imgeler biçiminde resmetmekteler. Kendi imgelemlerini sonuna kadar yaşıyorlar. Birçok insan tarafından sadece düşlenen semboller, sanatçılar tarafından grafik biçimde ifade bulmaktalar. Ancak yaratılmış bir ürünü, mesela Mozart'ın beşlisini değerlendirdiğimizde de yaratıcı bir edimi icra etmekteyiz. Kendimizi bir resme bağladığımızda ki modern sanatı otantik olarak görebilmek söz konusu olduğunda özellikle yapmamız gereken şeydir, yeni bir duyarlılık anını yaşarız. Resme temasımızla içimizde yeni bir görünüm zembereği boşanır. İçimizde eşsiz bir şey doğar. Bu da yaratıcı kişinin resmini, müziğini ya da diğer yapıtlarını değerlendirmenin bizim açımızdan da yaratıcı bir edim olmasının nedenidir. Eğer ki bu semboller tarafımızdan anlaşılacaksa, onları algılarken onlarla özdeşleşebilmeliyiz. Beckett'in oyunu Godot'u beklerken de zamanımızdaki iletişimin iflasına dair entelektüel tartışmalar bulamayız. İflas basitçe orada, sahnede sunulmuştur. Mesela bunu en canlı şekilde Lucky'nin efendisinin düşün emri üzerine girdiği felsefi bir nutkun tüm debdebesine sahip, oysa gerçekte salt tantanadan ibaret tükürükler saçan uzun konuşmasında görürüz. Kendimizi piyese giderek daha bağladığımızda sahnede otantik olarak insanca iletişim kurmada topyekun iflasımızı yaşamdakinden daha büyük boyutlarda görürüz. Beckett'in oyununda sahnede yalnız çıplak ağacı görürüz. Hiçbir zaman ortaya çıkmayacak olan Godot'u birlikte bekleyen iki kişinin yalnız ve çıplak ilişkisinin sembolünü. Ve bu bizde kendimizin ve diğer birçoğumuzun yaşadığı benzeri bir yabancılaşma duygusunu uyandırır. Çoğu insanın yabancılaşmalarının açıkça farkında olmamaları olgusu bu durumu sadece daha güçlü kılar. Eugene O'Neill'in The Iceman Comet'inde toplumumuzdaki çözülmenin açıktan tartışmasını bulamayız. Bu piyeste bir gerçeklik olarak gösterilmiştir. İnsan olmanın soyluluğu hakkında söylenen bir şey yoktur. Bu sahnede bir yokluk olarak sergilenir. Çünkü bu soyluluk böylesine canlı bir yokluktur. Piyesi böyle bir boşluk doldurur. tiyatroyu Macbeth veya Kral Lear'ı gördüğümüz zaman olduğu gibi insan olmanın önemine ilişkin derin duyguyla terk ederiz. O'Neill'ın bu yaşantıyı iletebilme gücü onu tarihin en anlamlı tragedyacıların arasına yerleştirir. Sanatçılar bu yaşantıları müzikte, sözcüklerde, çamurda, mermerde ya da tuvallerde görüntüleyebilirler. Çünkü Jung'un kolektif bilinç dışı dediğini ifade etmektedirler. Jung'un tabiri en yerinde olanı olmayabilir fakat biliyoruz ki her birimiz varlığımızın gizli boyutlarında kısmen kökensel ve kısmen deneyimden kaynaklanan bazı temel biçimleri taşımaktayız. Sanatçının dışa vurdukları bunlardır. Bu nedenle sanatçılar bundan böyle bu kavramla şairleri, müzisyenleri, oyun yazarlarını, plastik sanatçıları ve ermişleri kastedeceğim McLuhan'ın tabiriyle sabahın çileridirler. Bize kültürümüzün başına gelen uzak bir erken uyarı verirler. Günümüzün sanatında yabancılaşma ve kaygının sembollerini bol bol görüyoruz. Ama aynı zamanda ahenksizliğin göbeğinde biçim, çirkinliğin ortasında güzellik, nefretin ortasında insan sevgisi, ölümü geçici olarak yenen ama uzun vadede hep yitiren bir sevgi var. Sanatçılar böylece kültürlerinin tinsel anlamını dışa vuruyorlar. Sorunumuz onların anlamını doğru okuyabiliyor muyuz? 14. yüzyılda filiz veren küçük Rönesans'ın Giotto'sunu ele alalım. Giotto, yaşamı ve doğayı görmenin yeni bir yolunu sergiler, iki boyutlu ortaçağ minyatürlerinin kontrastını, o resimlerine üç boyut verir ve artık insanların ve hayvanların ifadelerinde ve bizde uyandırdıklarında ilgi, merhamet ya da keder, coşku gibi belirli insan duygulanımlarını görürüz. Ortaçağ kiliselerinin daha önceki iki boyutlu mozaiklerinde bunları görmek için bir insanın gerekmediğini hissederiz. Mozaikler kendi ilişkilerini Tanrı ile kurmuşlardır. Oysa ki Giotto'da resme bakmakta olan bir insan gerekir. Ve insan resme ilişkin duruşunu bir birey olarak almalıdır. Böylece Rönesans'la merkezileşecek olan yeni hümanizm ve doğayla yepyeni bir ilişki burada doğmuştur. Rönesans'ın kendisinden 100 yıl önce.